Mangara Tiba. Öğretmenimiz Seseli Yapayım bir cümle ama kendi bulduğu bir cümleyi yazmak için kara tahtaya gelmek isteyen olup olmadığını sorunca hiçbir öğrenci yerinden kımıldamadı. Ben bir şey düşündüm ve parmağımı kaldırdım. Gelmek mi istiyorsun Zeze? Sıramdan çıktım. Onun sözleriyle gururlanarak kara tahtaya yürüdüm. Gördünüz mü? Sınıfın en küçüğü, dedi. Kara tahtanın yarısına bile yetişemiyordum. Tebeşiri aldım. Aşağılarda bir yere özenle yazdım. Birkaç gün sonra tatile gideceğiz. Yanlış olup olmadığını anlamak için ona bakıyordum. Gülümsüyordu. Hoşnuttu. Ve masanın üzerinde boş bir bardak vardı. Boş. Ama onun söylediğine göre içinde her zaman hayali bir gül bulunan bardak. Belki Bayan Seseli Yapayım çirkin olduğu için kimse ona çiçek getirmiyordu. Yine de başarımdan hoşnut. Sırama döndüm. Ayrıca tatile girdiğimizde Portekiz'de birçok gezinti yapacağım için de sevinçliydim. Daha sonra başkaları da bir takım cümleler yazmaya karar verdiler. Ama kahraman bendim. O sırada biri sınıfa girmek için izin istedi. Geç kalanlardandı bu. Ceren'im oydu. Çok telaşlı geldi ve tam arkama oturdu. Kitaplarını gürültüyle bıraktı ve yanındakilere bir şey anlattı. Dikkat etmedim. Bilgin olmak için iyi çalışmaya kararlıydım. Ama alçak sesle yapılan konuşmanın bir sözcüğü dikkatimi çekti. Ceren'im o. Mangaritiba'dan söz ediyordu. Otomobile mi çarpmış? Evet, Bay Manuel Valadares'in büyük otomobiline. Elim ayağım kesildi. Arkaya döndüm. Ne diyorsun? Mangaritiba, Kızılderiler sokağındaki geçitte Portekiz'in arabasına çarpmış. Bunun için geç kaldım. Tren otomobili paramparça etmiş. Orası insandan geçilmiyor. Relango itfaiyecilerini bile çağırmışlar. Soğuk terler dökmeye başlamıştım. Gözlerim buğulanmıştı. Ceren'im o yanındakinin sorularına karşılık vermeye devam ediyordu. Ölüp ölmediğini bilmiyorum. Çocukların yaklaşmasına izin vermiyorlardı. Farkına varmadan ayağa kalktım. Bir kusma isteği içimi vuruyordu. Bedenim soğuk bir terle kaplıydı. Sıramdan çıktım. Kapıya doğru yürüdüm. Herhalde bembeyaz kesilen suratımdan ürküp yanıma yaklaşan Bayan Seseli Yapayım'ın yüzünü bile fark etmedim. Ne var Zeze? Ama karşılık verecek durumda değildim. Gözlerim yaşlarla doluyordu. Sonra iyice aklım başımdan gitti. Koşmaya başladım ve müdürenin odasına uğramayı bile düşünmeden koşmayı sürdürdüm. Sokağa çıktım. Rio São Paulo yolunu unuttum. Her şeyi unuttum. Koşmaktan ve oraya varmaktan başka şey düşünmüyordum. Yüreğim midemden de çok ağrıyordu. Hiç durmadan Kızılderiler sokağı boyunca koştum. Pastanenin önüne vardım. Ceren'im onu yalan söyleyip söylemediğini anlamak için arabalara bir göz attım. Evet, bizim arabamız yoktu. Bir inilti koyverdim ve yeniden koşmaya başladım. Bay Ledisleo'nun güçlü kolları beni durdurdu. Nereye gidiyorsun Zeze? Gözlerimden yağmur gibi yaş akıyordu. Oraya gidiyorum. Gitmemelisin. Kollarından kurtulamadan deli gibi debelendim. Sakin ol yavrum. Seni bırakmam. Demek Mangaritiba öldürdü onu. Hayır. Can kurtaran geldi bile. Yalnız otomobil çok kötü halde. Yalan söylüyorsunuz Bay Ledisleo. Neden yalan söyleyecekmişim? Trenin otomobili ezdiğini sana söylemedim mi? Kendisi hastanede. Ziyaret kabul edebilecek duruma gelince seni ona götürürüm. Söz veriyorum. Şimdi gel de bir şey iç. Bir mendil çıkarıp terimi sildi. Biraz kusmak istiyorum. Duvara dayandım. Alnımı tuttu. Biraz daha iyi misin Zeze? Başımla evetledim. Seni evine götürmemi ister misin? Başımla istemediğimi belirtip ağır ağır ne yapacağımı şaşırmış bir halde uzaklaştım. Bütün gerçeği biliyordum. Mangaritiba asla bağışlamazdı. Trenlerin en güçlüsüydü o. İki kez daha kustum ve kimsenin artık benimle ilgilenmediğini gördüm. Yeryüzünde kimse kalmamıştı. Okula dönmedim. Yüreğimin beni götürdüğü yere gidiyordum. Zaman zaman hıçkırıklara boğuluyor, yüzümü önlüğüme siliyordum. Bir daha hiç göremeyecektim Portugam'ı. Hiç. Gitmişti. Ve yürüyordum. Kendisine Portuga dememe ve yarasalık yapmama izin verdiği yerde duruyordu. Bir ağaç gövdesine oturdum ve alnım dizlerimde tortop oldum. Birden içimden büyük bir başkaldırı yükseldi. Kötüsün küçük İsa. Ben ki bu kez benim için Tanrı olarak doğacağına inanıyordum. Bana bunu yaptın demek. Neden beni de öbür çocukları sevdiğin gibi sevmiyorsun? Uslu durdum. Kavga etmedim. Derslerime çalıştım. Sövmedim. Kıç bile demedim. Neden bana bunu yaptın küçük İsa? Küçük şeker portakalı fidanımı kesecekler. Kızmadım. Yalnızca biraz ağladım. Ama şimdi yeni bir gözyaşı yağmuru. Portugam'ın geri gelmesini istiyorum küçük İsa. Bana Portugam'ı geri vermelisin. Derken çok tatlı Çok yumuşak bir ses yüreğimle konuştu. Üzerinde oturduğum ağacın acıma dolu sesi olmalıydı bu. Ağlama küçük çocuk. O göklerde. Hava kararırken gücüm kalmamıştı. Kusacak ve ağlayacak halim bile yoktu. Totoka beni Bayan Helena Vilasboas'ın evinin önünde bir basamakta otururken buldu. Benimle konuştu. Ona bir iniltiyle karşılık verdim. Ne var Zeze? Konuş benimle. Ama ben alçak sesle inlemeye devam ediyordum. Totoka elini alnıma koydu. Ateşten yanıyorsun. Nen var Zeze. Benimle gel. Eve gidelim. Yavaş yavaş yürümene yardım ederim. İki inilti arasında konuşabildim. Bırak beni Totoka. Bir daha o eve gitmeyeceğim. Hadi gel. Orası bizim evimiz. Artık benim evim yok. Her şey bitti. Ayağa kalkmama yardım etmek istedi ama hiç gücümün kalmadığını gördü. Kollarını boynuma dolayarak kucakladı beni. Eve gittik. Beni yatağıma yatırdı. Cendira, Gloria, nerede bunların hepsi? Diye bağırmaya başladı. Alaydelerle gevezelik eden Cendira'yı buldu. Cendira, Zeze çok hasta. Cendira homurdanarak eve geldi. Yine bir numara olmalı. Esaslı bir kötek. Ama Totoka çok düşünceli girmişti odaya. Hayır Cendira, bu kez çok hasta. Ölecek. Hiçbir şey yutmak istemeden 3 gün 3 gece geçirdim. Ateş beni yiyip bitiriyordu. Yiyecek ya da içecek bir şey vermek istediklerinde kusmaya başlıyordum. Zayıflıyor, zayıflıyor, zayıflıyordum. Kımıldamadan saatler boyu duvara bakıyordum. Çevremde konuşulduğunu işitiyordum. Her şeyi anlıyor ama karşılık vermek istemiyordum. Konuşmak istemiyordum. Göklere uçmaktan başka isteğim yoktu. Gloria odasını değiştirmişti. Gecelerini yanımda geçiriyordu. Işığı söndürmelerine izin vermiyordu. Herkes çok iyiydi. Dinina bile gelip bizimle birkaç gün geçirdi. Totoka iyice açılmış gözlerle saatlerce yanımda duruyor, zaman zaman benimle konuşuyordu. Doğru değildi Zeze. Bana inanman gerek. Seni üzmek için söyledim. Yol genişletilmeyecek. Hiçbir şey... Ev sessizlik içindeydi. Ölümün kadifeden ayakları gezinir gibi. Gürültü yapılmıyor. Herkes alçak sesle konuşuyordu. Annem aşağı yukarı bütün gece yanımda kalıyordu. Ve ben onu düşünüyordum. Kahkahalarını, konuşmalarını. Dışarıdaki cırcır böcekleri bile sakalının çıkardığı hırt hırt sesini taklit ediyorlardı. Onu düşünmekten kendimi alamıyordum. Şimdi acının ne olduğunu gerçekten biliyordum. Ayağını bir cam parçasıyla kesmek ve eczanede dikiş attırmak değildi bu. Acı, insanın birlikte ölmesi gereken şeydi. Kollarda, başta, en ufak güç bırakmayan, yastıkta kafayı bir yandan öbür yana çevirme cesaretini bile yok eden şeydi. Durum kötüye gidiyordu. Kemiklerim derimden fırlamıştı. Doktor çağrıldı. Doktor Palliver geldi. Beni muayene etti. Kararını vermekte gecikmedi. Bu bir şok. Şiddetli bir vurgun. Ancak bu şoku atlatırsa yaşayacaktır. Gloria doktorla birlikte dışarı çıktı ve durumu ona anlattı. Gerçekten bir şok bu doktor. Şeker portakalı fidanı keseceklerini öğreneli biri böyle. Öyleyse bunun doğru olmadığına onu inandırmak gerek. Şimdiye kadar bütün yolları denedik ama inanmıyor. Onun için portakal fidanı bir insan. Çok garip, çok duyarlı ve erken gelişmiş bir çocuk. Her şeyi işitiyor ve yaşamak istememeye devam ediyordum. Göklere uçmak istiyordum. Oysa hiçbir canlı oraya gitmiyordu. İlaçlar satın alındı. Kusmalarım kesilmiyordu. O sıra çok güzel bir şey oldu. Bütün sokak beni görmek üzere harekete geçti. Şeytanın ta kendisi olduğum unutuldu. Bay yoksulluk ve açlık bana bir pasta getirdi. Nega Öcene'ye yumurta getirdi ve kusmalarımın kesilmesi için karnımın üzerine okudu, üfledi. Bay Paula'nın oğlu ölüm halinde diye fısıldaşıyorlardı. Bu arada güzel şeyler de söylüyorlardı bana. Çabuk iyileşmelisin Zeze. Sen ve haşarılıkların olmayınca sokak öyle iç karartıcı ki. Bayan Cecilia Payne beni görmeye geldi. Çantamla birlikte çiçek getirdi. Bunun da yeniden gözlerimi yaşartmak gibi bir etkisi oldu. Sınıftan çıkışımı gördüğünü anlatıyordu. Bundan başka bildiği yoktu. Ama gerçekten en iç paralayıcı olay Bay Arivaldo'nun gelişiydi. Sesini tanıdım ve uyur gibi yaptım. Burada uyanmasını bekleyin efendim. Oturdu ve Gloria ile konuşmaya başladı. Bakın küçük hanım, evinizi bulana kadar bütün mahalleyi koşarak dolaştım. Sorup durdum. Uzun uzun burnunu çekti. Benim küçük dostum ölemez. Hayır. Onu bırakmamak gerek küçük hanım. Şarkı sözlerimi size getiriyordu değil mi? Gloria güçlükle karşılık verebiliyor. Adamcağız konuşuyordu. Bu zavallı küçüğün ölümüne engel olmak gerek. Başına bir felaket gelirse bu uğursuz mahalleye bir daha uğramayacağım. Odaya girince yatağın yanına oturdu ve elini yanağıma yapıştırdı. Dinle Zeze. İyileşmen ve yine benimle birlikte şarkı söylemen gerek. Sensiz pek bir şey satamadım. Herkes seni soruyor. Hey, Ariovaldi. Nerede küçük kanaryan? Diyorlar. İyileşeceğine söz veriyorsun, değil mi? Söz veriyor musun? Gözlerim bir kez daha yaşlarla dolacak gücü buldu. Bunu görünce Gloria, Bay Arivaldo'yu dışarı çıkardı. Heyecanlanmamam gerekiyordu çünkü. Daha iyiye gidiyordum. Sonunda bir şeyler yutup midemde tutabildim. Ama aynı şeyi yeniden düşündüğümde ateşim çıkıyor, ürpertiler ve soğuk terlerle birlikte kusmalar yeniden başlıyordu. Zaman zaman Margaritiba'nın fırlayıp onu ezdiğini görmekten kendimi alamıyordum. Küçük İsa'dan hiçbir şey duymamış olmasını diliyordum. Gloria geliyor ve elini alnımda gezdiriyordu. Ağlama Gum, bütün bunlar geçecek. İstersen Hint kirazımı sana veririm. Yalnız senin olur. Bir daha kimse ona dokunamaz. Ama dişleri dökülmüş, meyve bile veremeyen yaşlı bir Hint kirazı ne işime yarardı? Küçük şeker portakal fidanım bile yakında, çok yakında tılsımlı gücünü yitirecek, bütün benzerleri gibi bir ağaç olacaktı. Kuşkusuz fırsat verirlerse zavallıya. Bazıları için ölmek kolaydı. Uğursuz bir trenin gelmesi yetiyordu. Tamamdı bu iş. Ama benim için göklere uçmak ne kadar güçtü. Herkes engel olmak için bacaklarımı tutuyordu. Gloria'nın iyiliği ve bağlılığı beni biraz konuşturmayı başarabiliyordu. Babam bile geceleri sokağa çıkmaz oldu. Ve Totoka, vicdan azabından öyle zayıfladı ki Candire sonunda onu payladı. Bir hasta yetmiyor mu Antonio? Neler hissettiğimi anlamak için benim yerimde olmalısın. Bunu ona ben anlattım. Uyuduğum zaman bile başını karnıma yaslamış ağladığını hissediyorum. Hem ne ağlamak. Herhalde sen de ağlamayacaksın şimdi. Koca çocuksun. Üstelik o yaşayacak. Git de bana yoksulluk ve açlıktan bir kutu süt al. Parasını ver öyleyse. Babama veresiyeyi kesti. Güçsüzlük beni sürekli bir uyku halinde tutuyordu. Günle geceyi ayıramaz olmuştum. Ateş düşüyordu. Titremelerimin arası da uzamaya başlıyordu. Gözlerimi açıyor, alacakaranlıkta benden uzaklaşmayan Gloria'yı buluyordum. Salıncakta koltuğu odaya getirmişti. Sık sık da yorgunluktan uyuyakalıyordu. Gudia, akşam oldu mu? Neredeyse şekerim. Pencereyi açar mısın? Başını ağrıtmaz mı? Sanmıyorum. İçeri ışık giriyor ve mavi bir gökyüzü parçası görünüyordu. Gökyüzüne baktım. Yeniden ağlamaya koyuldum. Bu da nesi Zeze? Küçük İsa'nın senin için yaptığı böyle güzel bir gökyüzü. Sabah söyledi bunu bana. Gökyüzünün benim için ne anlama geldiğini anlayamazdı. Bana yaklaşıyordu. Ellerimi tutuyor, avutmaya çalışarak konuşuyordu. Yüzü zayıf ve yorgundu. Biliyor musun Zeze? Yakında düzeleceksin. Uçurtma uçuracak, dağlar gibi bilye ütecek, ağaçlara tırmanacak, Mingünhan'ın üzerinde atçılık oynayacaksın. Yeniden o şarkı söyleyen, bana şarkı sözleri ve bir sürü güzel şey getiren çocuk olmanı istiyorum. Bizim sokakta oturanların ne kadar üzgün olduğunu gördün. Herkes senin canlılığını, neşeni arıyor. Ama biraz çaba göstermelisin. Yaşamak, yaşamak ve yaşamak. Görüyorsun Godia, hiç yaşama isteğim yok artık. İyileşirsem kötü bir çocuk olacağım. Anlayamazsın sen. Artık uslu durmama değecek kimsem kalmadı. Çok uslu olman da gereksiz. Çocuk ol. O her zamanki küçük çocuk. Niçin Godia? Herkes beni dövsün diye mi? Herkes beni azarlasın diye mi? Yüzümü avuçlar arasında aldı ve kararlı bir sesle konuştu. Dinle Gum. Bir şeye yemin ederim. İyileştiğinde kimse, hiç kimse, Tanrı bile sana elini sürmeyecektir. Bunu yapmak için önce cesedimin üzerinden geçmeleri gerekir. Bana inanıyor musun? Olumlu bir hım sesi çıkardım. Ceset nedir? İlk kez büyük bir sevinç Gloria'nın yüzünü aydınlattı. Gülmeye koyuldu. Karmaşık sözcüklerle ilgilenirsem bunun yeniden yaşamak istemeye başladığımın belirtisi olduğunu biliyordu. Ceset ölümle, ölüyle aynı şey. Ama şimdi bundan söz etmeyelim. Sırası değil. Sözünü etmemenin daha iyi olacağını biliyordum. Ama onun günlerdir bir ceset olduğunu düşünmekten de kendimi alamıyordum. Gloria benimle konuşmayı sürdürüyor, bir sürü söz ediyordu. Ne var ki ben şimdi de o iki kuşu düşünüyordum. Muhabbet kuşunu ve kanaryayı. Ne yapmışlardı onları? Orlando Cabello de Fuego'nun ispinozu gibi belki onlar da üzüntüden ölecekti. Belki özgürlüklerini kavuşturmak için kafeslerinin kapısını açmışlardı. Ama bu da onları öldürmek gibi bir şey olurdu. Çünkü uçmayı unutmuşlardı artık. Çocuklar sapanla vurana kadar portakal ağaçlarının arasında hareketsiz, aptal aptal duracaklardı. Rengarenk kuşlarını besleyecek parası kalmayınca Zico kafes kapılarını açmış ve tam bir kıyım olmuştu. Bir tek kuş bile çocukların taşlarından kendini kurtaramamıştı. Evde hayat yeniden olağan akışını sürdürmeye başladı. Yeniden her yanda gürültüler işitildi. Annem işine dönmüştü. Salıncaklı koltuk salonda her zamanki yerine konmuştu yeniden. Yalnız Gloria görevi başından ayrılmıyordu. Beni ayağa kalkmış görmedikçe de uzaklaşmayacaktı. İç şu çorbayı Gum. Candira sana bunu yapmak için siyah tavuk kesti. Bak ne güzel kokuyor. Ve kaşıktaki çorbayı üflüyordu. İstersen benim gibi yap. Ekmeğini kahvene batır. Ama içerken gürültü çıkarma. Yakışıksız bir şey bu. Hadi Gum. Ne oluyor? Şimdi de siyah tavuğu kestikleri için ağlayacak değilsin herhalde. Kartlaşmıştı. Öyle kartlaşmıştı ki artık yumurtlamıyordu. Sonunda oturduğum yeri keşfettin. Hayvanat bahçesinde kara bir panter olduğunu biliyorum. Ama ondan daha vahşi bir başka panter satın alacağız. Seni kaçak seni. Bu kadar zamandır. Neredeydin? Godia, şimdi içirme. İçersem yeniden kusmaya başlayacağım. Daha sonra verirsem içer misin? Bunun üzerine kendimi tutamadım. Cümle ağzından çıkıverdi. Uslu duracağıma, bir daha kavga etmeyeceğime, hiç sövmeyeceğime, kıç bile demeyeceğime söz veriyorum. Ama hep senin yanında kalmak istiyorum. Yeniden Mingünho ile konuştuğumu sandıklarından bana acımayla baktılar. Önce pencerede belli belirsiz bir hışırtıydı. Sonra cama biri vurmaya başladı. Dışarıdan çok tatlı bir ses geliyordu. Zeze. Yerimden kalktım. Başımı pencerenin tahtasına dayadım. Kim o? Benim. Aç. Gloria'yı uyandırmamak için gürültü yapmamaya çalışarak tokmağı çevirdim. Karanlıkta bir mucizeye benziyordu bu. Mingünho koşumlarıyla pırıl pırıldı. İçeri girebilirsin ama gürültü etme. Gloria uyanabilir. Uyandırmayacağımdan emin olabilirsin. Odaya atladı ve ben yatağıma döndüm. Bak, sana kimi getirdim. O da ziyaretine gelmek istedi. Kolunu uzattı. Gümüşsü bir kuş gördüm. İyi seçemiyorum Mingünho. Dikkatle bak. Şaşırtıcı bir şeyle karşılaşacaksın. Onu gümüş tüylerden koşumlarla donattım. Güzel değil mi? Luciano, ne güzelsin. Hep böyle olman gerek. Kalifa Stork'un hikayesindeki gibi bir şahin sanmıştım seni. Heyecanla başını okşadım. İlk kez çok yumuşak olduğunu ve yarasaların bile sevilmekten hoşlandığını hissettim. Fark etmediğim bir şey var. İyi bak. Olduğu yerde döndü. Tom Mix'in mahmuzlarını taktım. Ken Maynard'ın şapkasını giydim. Fred Thompson'ın iki tabancası da bende. Richard Talmadge'in kayısı ve çizmeleri de. Üstüne üstlük Bay Arival'da çok sevdiğin kareli gömleğini ödünç verdi. Hiç bu kadar güzel bir şey görmedim Mingünho. Bütün bunları nasıl buldun? Bana ödünç vermeleri için senin hasta olduğunu öğrenmeleri yetti. Hep bu kılıkta kalamaman ne kötü. Kendisine bekleyen sonu bilip bilmediğini düşünerek Mingünho'ya bakıyordum. Ama bir şey söylemedim. O sırada yatağın kıyısına oturdu. Gözleri tatlılık ve kuşkuyla dolup taşıyordu. Yüzünü yüzüme yaklaştırdı. Ne var Sururuka? Dedi. Ama Sururuka sensin Mingünho. Öyleyse sen Sururukinhasın. Sevgimi ancak bana söylediğin sevgi sözleriyle anlatabilirim. Başka şeylerle değil. Böyle konuşma. Doktor ağlamamı ve heyecanlanmamı yasakladı. Ben de ağlamanı istemiyorum zaten. Tam tersine. Seni çok aradığım, seni yeniden neşeli, sağlıklı görmek istediğim için geldim. Hayatta her şey geçer. Seni gezmeye götürmek için geldim. Geliyor musun? Çok güçsüzüm. Biraz temiz hava iyi gelir ama. Pencereden atlamana yardım edeceğim. Ve dışarı çıktık. Nereye gidiyoruz? Kanalizasyonların üzerinde dolaşacağız. Ama Baron de Capanema sokağından geçmek istemiyorum. Bir daha geçmek istemiyorum oradan. İyi ya, biz de kanal sokağını sonuna kadar izleriz. Mingünho boşluğu yaran bir at olmuştu. Luciano omzumda dengeli duruyordu. Kanalizasyonlara vardığımızda Mingünho koca koca borular üzerinde dengemi yitirmemem için elimi tuttu. Güzeldi bu. Bir delik olan yerde su çeşme gibi fışkırıyor, bizi ıslatıyor, tabanlarımızı gıdıklıyordu. Biraz başımın döndüğünü hissediyordum. Ama Mingünho'nun bana ilettiği dirlik iyi olduğum izlenimini uyandırıyordu. Hiç değilse kalbim normal, korkusuz atıyordu. Ansızın uzaktan bir düdük sesi geldi. İşittin mi Mingünho? Bir tren sesi. Bu arada bir de garip gürültü yaklaşıyordu. Yeni düdük sesleri sessizliği deldi geçti. Ve dehşet beni felce uğrattı. Gelen o Mingünho. Mangaratiba. Katil. Rayların üzerindeki tekerleklerin gürültüsü ürkütücü bir biçimde büyüyordu. Çık şuraya Mingünho. Çabuk çık. Mingünho. Parlak mahmuzları yüzünden Mingünhe bir türlü boruların üzerinde dengeli durmayı başaramıyordu. Çık Mingünhe, elini ver bana. Seni öldürmek istiyor, seni ezmek istiyor, seni paramparça etmek istiyor. Mingünhe borunun üzerine çıkmıştı ki uğursuz tren düdük çalarak ve kara bir bulut üfleyerek yanımızdan geçti. Katil, katil. Tren rayların üzerinde son hızla ilerlemeye devam ediyor. Kahkahalarla kesilen sesi bize kadar geliyordu. Benim suçum değil. Benim suçum değil. Benim suçum değil. Benim suçum değil. Evin bütün ışıkları yanmıştı. Yarı uykulu yüzler odama daldı. Bir karabasandı. Annem beni kollarına almıştı. Bir düşten başka şey değildi yavrum. Bir karabasan. Gloria, Lale'ye anlatırken yeniden kusmaya başladım. Katil diye bağırmasına uyandım. Öldürmekten, ezmekten, parça parça etmekten söz ediyordu. Tanrım, ne zaman bitecek bütün bunlar? Birkaç gün sonra her şey bitti. Yaşamaya hükümlüydüm. Yaşamaya. Bir sabah Gloria güler yüzle içeri girdi. Yatakta oturmuş, büyük bir hüzünle hayatı seyrediyordum. Bak Zeze, parmakların arasında küçük bir beyaz çiçek tutuyordu. Mingünhan'ın ilk çiçeği, dedi. Yakında büyük bir portakal ağacı olacak. Portakallar vermeye başlayacak. Beyaz çiçeği okşadım. Her ne için olursa olsun ağlamayacaktım bir daha. Mingünhe bu çiçekle bana veda etmeye çalışsa, gerçeklerin ve acımın dünyasına geçmek üzere hayallerimin dünyasından ayrılsa bile ağlamayacaktım. Şimdi biraz püre yiyeceksin. Yine dünkü gibi evde küçük bir gezinti yapacağız. Hemen geliyorum. O sırada Kral Louis yatağıma çıktı. Şimdi yanıma gelmesine izin veriyorlardı. Önceleri etkilenmesini istememişlerdi. Zeze, ne var küçük kralım benim? Gerçekten tek kral oydu. Ötekiler yani sinek, karo, kupa, maça kralları oyuncuların parmaklarıyla kirlenmiş görüntülerden başka şeyler değildi. Ve öbürü gerçekten bir kral olmayı başaramamıştı. Zeze, seni çok seviyorum. Ben de seni sevgili küçüğüm. Bugün benimle oynar mısın? Evet, bugün seninle oynayacağım. Ne yapmak istiyorsun? Hayvanat bahçesine gitmek istiyorum. Sonra da Avrupa'ya. Daha sonra da Amazon ormanlarına gidip Mingünhe'yle oynamak istiyorum. Çok yorgun değilsem bunların hepsini yaparız. Kahve içtikten sonra Gloria'nın mutlu bakışları önünde el ele tutuşup bahçenin ucuna doğru yürüdük. Kümese varmadan geriye döndüm ve ona bir veda işareti yaptım. Gözlerinden mutluluk taşıyordu. O garip gelişmişliğimle yüreğinden geçenleri kestiriyordum. Hayallerine döndü. Sana şükürler olsun Tanrım. Zeze. Kara panter nerede? Nesnelere inanmadan her şey yeniden başlamak güçtü. Gerçekten var olan şeyleri ona söylemek istiyordum. Küçük budala. Kara panter hiçbir zaman olmadı. Çorbasını içtiğin kart bir siyah tavuktan başka şey değildi o. İki aslandan başka bir şey yok Louis. Kara panter Amazon ormanlarına tatile gitti. Hayallerini olabildiğince uzun süre korumak daha iyiydi. Küçükken ben de aynı şeylere inanırdım. Küçük kral gözlerini iri iri açtı. Şurada, şu ormanda mı? Hayır, korkma. Çok uzaklara gitti. Dönmek istese de yolunu hiç bulamayacak. Acı acı gülümsedim. Amazon ormanı yarım düzine kadar dikenli ve düşman portakal ağacından oluşuyordu. Biliyor musun Louis? Zeze çok güçsüz. Dönmek gerek. Yarın daha iyi oynarız. Teleferik oyunu oynarız. Ne istersen oynarız. Başını salladı ve benimle ağır ağır geri döndü. Gerçeği anlayamayacak kadar küçüktü daha. Irmağın, Amazon'un yanına gitmek istemiyordum. Tılsımından yoksun Mingünhe'yi seyretmek istemiyordum. Louis, o beyaz çiçeğin vedalaşmamız olduğunu bilmiyordu. Bölüm sonu.
Geceyim olarak sizler için Simyacı kitabını da seslendirdik. Dilerseniz bu listeye Simyacı kitap seslendirmesi adıyla arayarak ulaşabilir ve hemen dinlemeye başlayabilirsiniz.